Sınıflandırılmamış Başyapıtlar. Mutluluğun Tortuları. Bu hikaye için söyleyebileceğim tek şey şu ki, ona karşı koyamamamın sebebi onu yazmam için bana yalvarmasıydı. Belki de bu hikaye okuyucusu tarafından fazla duygusal olmakla suçlanacaktır. Fakat ben onu bu duygusallığın ötesinde bir parça olarak görüyorum. Bundan dolayı samimiyet ve hatta trajedi hissi taşımadığı durumda suç ele alınan konunun değil, benim o konuyu ele alış biçimimdedir. Hikaye Chicago Tribune'de yayımlandı ve sanırım sonrasında başımıza üşüşen derlemecilerden birinden 4 tane altın defne mi övgü mü öyle bir şey aldı. Bahsettiğim beyefendi genellikle prensip olarak yanardağların fışkırmalarının yer aldığı ya da Nemesis rolünde John Paul Jones'un oynadığı insanı kahreden melodramları yayımlardı. O melodramlar ki daha ilk paragraflarında Jamesvari bir giriş yapar, sonrasında karanlık ve hilekar karışıklıklara göndermelerde bulunarak devam ederdi. Düzen şu şekilde kurulur. Gariptir ki Shaw McPhee'nin durumuyla Martin Solo'nun şaşırtan tutumu arasında bir ilişki yoktu. Bunu parantez içinde söylüyorum. Adlarını şimdilik gizlemek zorunda kaldığım en az 3 müşahidin dediklerine göre beklenmedik bir falan filan falanın ardından masalın zavallı faresi ortaya çıkar ve melodram başlar. Eski dergi dosyalarında yaşadığımız çağın ilk yıllarını incelerseniz eğer Richard Harding Davis hikayeleriyle Frank Norris ve çoktan ölmüş olan diğer yazarların hikayeleri arasında sıkışıp kalan Jeffrey Curtin'e denk gelirsiniz. Bir iki romanı ya da en fazla 3 veya 4 düzine kadar kısa hikayesi bulunmakta. Eğer bu konuya ilginiz varsa, izlerinin belli bir süre sonra, 1908 yılından sonrası diyelim mesela, kaybolduğunu göreceksinizdir. Onları okumayı bitirdiğinizde birer şaheser olmadıklarının farkına varmışsınızdır. Biraz eğlendiricidirler, biraz da eskidirler. Fakat eminim ki, zamanında dişçide bekleyen insanların o bunaltıcı bir saati geçirmelerine yardımcı olmuşlardır. Onları kaleme alan adam iyi bir zekaya ve yeteneğe sahipti. Biraz da dilli ve muhtemelen genç biriydi. Yaptığı işlerin örneklerinden anlamışsınızdır ki, eserleri hayatın kör heveslerine karşı basit bir ilgiden fazlasını uyandırmayacaktır sizde. Ne içten bir kahkaha attırır, ne beyhudeliği tattırır, ne de trajedinin ne olduğu konusunda bir ipucu verir. Hikayeleri okuduktan sonra esnersiniz, derginin o sayısını dosyaya geri koyarsınız ya da bir kütüphanenin okuma salonundaysanız eğer, o dönemin gazetelerinden birine bakmaya karar verirsiniz ve Japonların Arthur Limanı'nı ele geçirip geçirmediğini görürsünüz. Fakat şans eseri seçtiğiniz gazete doğru gazete ise ve şansınıza tiyatro sayfası açıldıysa gözleriniz o sayfaya takılı kalır ve daha bir dakika bile geçmeden Arthur Limanı'nı da Château-Thierry Savaşı'nı unuttuğunuz gibi unutursunuz. Unutursunuz çünkü şansınız yine açıktır ve karşınıza enfes bir kadın portresi çıkarmıştır. O günler Florodora dörtlüsünün popüler olduğu, sıkıştırılmış bellerin, kabarık kolların, elbiselerin altına giyilen tarlatanların ve bale eteklerinin moda olduğu günlerdi. Ama hiç şüphe yok ki gözünüze takılan kişi, alışılmadık bir resmiyetin ve demodeliğin ardına gizlenebilir ve bir zamanlar kelebeklerin kelebeği olabilir. Karşınızda o dönemin mutluluğu duruyordu. Asude gözler, kalpleri hoplatan şarkılar, kaldırılan kadehler, buket buket çiçekler, dans edilen geceler ve ziyafetler. O dönemde faytonların ve arabaların en güzeli vardı. Gençliğinin baharında olan Gibson'ların kızı vardı. O dönemde sizler vardınız. O dönemde adı sayfanın altında yazılı olan Roxanne Milbank vardı. Kabare kızlarından biriydi ve The Daisy Chain sahnesinde dublörlük yapıyordu. İşinin ehli olduğu için bir gün gösterinin yıldızı rahatsızlanınca başrolü o kapmıştı. Sayfaya yeniden şöyle bir göz atarsınız ve acaba bu kızın adını nasıl daha önce hiç duymadım diye merak etmeye başlarsınız. Nasıl olmuştu da adı popüler şarkılarda, varyete mizahında ve sigara şeritlerinde hiç geçmemişti. O yaşlı amcanızın adı bile Lillian Russell, Stella Mayhew ve Anna Hadley anılırken onun adını hiç duymamıştınız. Ne çeşit bir gizli kapı açılmıştı da onu içine hapsetmişti. Adı geçtiğimiz pazarın gazete ekinde İngiliz asilzadeleriyle evlenen kadın oyuncular listesinde yoktu elbette. Hiç şüphesiz şimdiye çoktan göçmüştür. Ah zavallı güzel ve genç kadın ve belleklerden silinmiştir. Çok fazla şey bekliyorum. Amacım sizleri Jeffrey Curtin'ın hikayeleriyle ve Roxanne Milbank'in resimleriyle karşılaştırmak. 6 ay kadar sonra kendine dünya evine girenleri duyurmayı görev edinmiş 2'ye 4 bir gazetenin haberinde The Daisy Chains turnesinde olan Roxanne Milbank'in dönemin tanınan yazarı Jeffrey Curtin'la sessiz sedasız evlendiklerini okumanız inanılmaz olacaktır. Tarafsız bir tutum sergileyen gazete, Bayan Curtin sahne hayatından çekiliyor diye de başlık atmıştır üstelik. Bu bir aşk evliliğiydi. Adam büyüleyici olmak için yeterince şımarıktı. Kadınsa karşı konulamaz olacak kadar deneyimli değildi. Suda sürüklenen iki kütük gibi kafa kafaya tokuştular. Birbirlerine tutunup kendilerini akışa bıraktılar. Ama Jeffrey Curtin 20 yıl daha yazmaya devam etseydi eğer, kaleme aldığı hikayeler kendi hayatından daha tuhaf olamazdı. Roxanne Milbank 3 düzini oyunda daha rol almış ve 5000 evi doyurma zahmetine girişmiş olsaydı da, kaderin Roxanne Curtin için yazdığı mutlu ve kederli rolden daha iyisine sahip olamazdı. İlk yılları otel odalarında geçti. Kaliforniya'ya, Alaska'ya, Florida'ya ve Meksika'ya seyahat ettiler. Seviştikleri de oldu tatlı tatlı, kavga ettikleri de. Adamın ince zekası ve kadının güzelliği gurur kaynakları oldu. Genç ve tutkuluydular. Her şeyi arzuluyor, cömertliği ve övünmeyi sevdiklerinden dolayı elde ettikleri her şeyi dağıtıyorlardı. Kadın adamın tez canlı sesini, çılgına dönmüş halini ve yersiz kıskançlıklarını seviyordu. Adamsa kadının karanlık tarafını, gözlerinin ışıldamasını ve o ışık saçan gülümseyişinin ardındaki sıcaklığı seviyordu. Bu kadına dibin düşmüyor mu diye sorardı adam büyük bir coşku ve utangaçlıkla. Sizce de harika bir kadın değil mi hayatınızda hiç? Etrafındaki insanlar aynen diyerek sırıtırlardı ona. Harika bir kadın, çok şanslısın. İlk yıl böyle geçti. Otellerden sıkıldılar. Chicago'ya yarım saat uzaklıkta, Marlowe kasabasının yakınlarında eski bir ev ve 5 dönüm arazi satın aldılar. Küçük bir arabaları oldu. Okyanus kaşifi Balboa'nın kafasını karıştıracak liderlik sanrısıyla apar topar buraya taşındılar. Burası senin olacak diye sırayla bağırdılar. Ve sonra burası da benim. Çocuklarımız olduğunda şurası da çocuk odası. Kapı önünde şekerleme yapmak için verandada yapalım. Hatta önümüzdeki yıl. Nisan ayında taşındılar. Temmuz ayında Jeffrey'nin yakın arkadaşı Harry Cromwell bir hafta kalmak üzere onları ziyarete geldi. Geniş çimenliğin sonunda ev sahipleri tarafından karşılandı. Onu övüne övüne hemen eve götürdüler. Harry de evli bir adamdı. Karısı 6 ay önce doğum yapmıştı ve New York'ta annesinin yanında kalıyordu. Henüz toparlanamamıştı. Roxanne o kadının Harry kadar çekici olmadığını Jeffrey'den öğrenmişti. Jeffrey onunla bir zamanlar tanışmıştı ve onu biraz sığ bulmuştu. Ama Harry evliliğinin ikinci yılındaydı ve görünüşe bakılırsa mutluydu. Bunun üzerine Jeffrey, kadının hiç de fena olmadığını düşündü. Roxanne ciddi bir meseleden bahseder gibi, ben kurabiye yapmasını biliyorum diyerek gevezelik etti. Senin eşin de kurabiye yapabiliyor mu? Aşçı bana nasıl yapılacağını gösterdi. Bence her kadın kurabiye yapmayı öğrenmeli. Kulağa o kadar sevimli geliyor ki, kurabiye yapmayı bilen bir kadın asla... Siz de buraya taşınmak zorunda kalacaksınız dedi Jeffrey. Sen de Kitty ve kendin için kasabadan bir yer satın al. Kitty'yi tanımazsınız siz, kasabada yaşamaktan nefret eder. Tiyatroya ve vodvile gitmeden yapamaz. Onu buraya getirsen diye yineledi Jeffrey. Burada küçük bir topluluğa sahibiz. Güzel insanlar da gelmeye başladı zaten. Kitty'ni kentten çıkar da buraya getir. Verandanın basamaklarına vardılar ve Roxanne yerinde duramayan haliyle sağ taraflarına kalan viraneyi işaret etti. Garaj dedi. Orası aynı zamanda bir ay içinde Jeffrey'nin çalışma odası olacak. Bu arada akşam yemeği saat 7'de. Bunun şerefine bir kokteyl hazırlayacağım. İki adam merdivenlerden ikinci kata çıktılar. Daha doğrusu ikinci kata çıkmak üzereyken ara yerde durdular. Jeffrey misafirinin çantasını yere bıraktı ve yarı ağlak, yarı şüpheli sesiyle sordu. Tanrı aşkına Harry, onu nasıl buldun? Bir yukarı çıkalım da diye yanıtladı misafiri ve şu kapıyı da kapatalım. Yarım saat sonra ikisi kütüphanede oturur vaziyetteyken Roxanne her zamanki gibi elinde kurabiye tepsisiyle yanlarına çıktı. Kocası üstüne basa basa ''Çok güzel olmuş hayatım'' dedi. ''Muhteşem'' diye mırıldandı Harry. Roxanne'in yüzü güldü. ''Tadına bakın, Size tepsinin hepsini göstermeden bir tanesine bile dokunamadım. İçim el vermedi. Nasıl olduklarını öğrenmeden de içeri götüremem şimdi. İnanılmazsın sevgilim. İki adam kurabiyeleri aynı anda ağızlarına götürdü, tereddütle ısırdı. İkisi aynı zamanda konuyu değiştirmeye çalıştı ama Roxanne gözü açıktı. Tepsiyi elinden bıraktı ve bir tane kurabiye aldı. Çok geçmeden yaptığı yorumla hazin sonuç ortadaydı. Tam bir fiyasko. Gerçekten de. Ama neden hiç fark etmedim. Roxanne haykırdı. Ah, işe yaramazın tekiyim diye bağırdı gülerek. Beni kapının önüne koy Jeffrey. Asalağın tekiyim. Hiçbir gayem yok. Jeffrey onu kollarının arasına aldı. Sevgilim, ben senin kurabiyelerini yiyeceğim. Neyse ki görünüşleri güzel, dedi Roxanne. Bence de güzeller, oldukça dekoratif diye destekledi Harry. Jeffrey ona sıkıca sarıldı. İşte aradığım kelime. Bunlar dekoratif, bunlar birer şaheser, bunları kullanacağız. Mutfağa koştu, geri döndüğünde bir elinde çekiç, diğerinde çivi vardı. Bunları kullanacağız. Aman tanrım Roxanne, duvarları bunlarla süsleyeceğiz. Sakın, dedi Roxanne. Ah, güzel evimiz. Her neyse, Ekim ayında kütüphaneyi yeniden düzenleyeceğiz. Unutmadın değil mi? Tak, ilk kurabiye duvardaki yerini aldı. Canlı bir varlıkmış gibi anlık bir kıpırdama yaşadı. Tak, Roxanne kokteylleri yenilemiş döndüğünde bir düzine kurabiye dikey bir sıra halinde mızrak başları gibi duvara çakılmıştı. Roxanne diye haykırdı Jeffrey. Sen bir sanatçısın. Aşçıymış. Saçmalık. Kitaplarımı sen tasarlamalısın. Yemeğe oturduklarında alacakaranlık akşam karanlığında kaybolmuştu. Sonrasında dışarıya yıldızlı bir karanlık çöktü. Roxanne'in beyaz elbisesi, naif bir ihtişam yayan titrek ve alçak sesli gülüşü geceyi aydınlatıyordu. Ne şirin bir kız diye düşünüyordu Harry. Yaşı Kitty kadar yok, ikisini karşılaştırıyordu. Kitty duyarlı olmamasına rağmen kaygılı, mizaç sahibi olmamasına rağmen maymun iştahlıydı. Ayakları yere basmayan bir kadındı. Roxanne ise bir bahar gecesi kadar körpeydi ve yeni yetme kahkahası kendini ele veriyordu. Jeffrey için iyi bir eş diye düşündü yine. İki genç insan bir gün kendilerini aniden yaşanmış hissedinceye kadar çok genç kalacak türden. Harry'nin kafası Kitty ile meşgulken bunlar geçti aklından. Kitty onu bunaltıyordu. Harry'e kalırsa Kitty Chicago'ya dönecek ve küçük oğlunu eve getirecek kadar iyi durumdaydı. Arkadaşının karısına ve merdiven altında duran arkadaşına iyi geceler dilerken bile aklından Kitty geçiyordu. Roxanne arkasından, gerçek anlamda evimizin ilk misafiri sensin diye bağırdı. Bu durum seni sevindiriyor olmalı ya da gururlandırmıştır, öyle değil mi? Harry yukarı çıkan merdivenlerden dönüp göz önünden kaybolunca Roxanne yanı başında duran ve elini korkuluktan sarkıtmış olan Jeffrey'e döndü. Yoruldun mu sevgilim? Jeffrey parmak uçlarıyla alnının ortasını ovdu. İşte nasıl anladın? Ah, seni anlamamam mümkün mü? Başım ağrıyor, dedi adam huysuz bir şekilde. Çatlayacak gibi bir aspirin alacağım. Roxanne uzandı ve ışığı kapattı. Kocası beline sıkıca sarıldı. Merdivenlerden yukarıya beraberce çıktılar. Harry'nin bir haftası geçti. O hafta boyunca ya rüya gibi patikalarda arabayla gezdiler ya da göl kenarında veya çimenlikte neşeyle avarelik ettiler. Akşamları yanan prolarının ucundaki kül ağarmaya yüz tutmuşken içeride oturan Roxanne onlara bir şeyler çaldı. Sonra Kitty'den bir telgraf geldi. Harry'nin doğuya gidip onu almasını istiyordu. Böylelikle Roxanne ve Jeffrey hiç bıkmaz göründükleri özel alanlarında yalnız kaldı. Bu yalnızlık onları yeniden heyecanlandırdı. Evin içerisinde gezinip durdular. Hissettikleri her şey bir diğerinin yakınlığıyla alakalıydı. Balayı çiftleri gibi ikisi masada yan yana oturuyordu. Kendilerini kaptırmışlardı. Çok mutluydular. Nispeten eski bir yerleşim yeri olan Marlow kasabası, cemiyet denen oluşuma yeni yeni sahip oluyordu. 5 ya da 6 yıl kadar önce Chicago üstü dumanlı bir kente dönüşmeye başlayınca 2-3 genç evli çift kır insanları telaşa kapılarak kentten taşınmıştı. Ardından da arkadaşları gitmişti. Jeffrey Curtin çifti vardıklarında zaten çoktan kurulmuş olan bir hoş geldiniz paketiyle karşılandılar. Golf kulübü, balo salonu, golf sahası ağzı açık onları bekliyordu ve bridge partileri, poker partileri, bira içtikleri partiler ve hiçbir şey içmedikleri partiler. Harry ayrıldıktan bir hafta sonra kendilerini bir poker partisinde buldular. 2 masa vardı. Evli genç kadınların çoğu sigara tüttürüyor, çığlık çığlığa bahis oynuyorlardı. O günlerde kadınlar tuhaf bir biçimde erkek gibi davranıyorlardı. Roxanne oyundan erken kalkıp dolaşmaya çıktı. Büfe tarzında bir yer buldu ve kendine üzüm suyu aldı. Bira başını ağrıtıyordu. Sonra masa masa dolaştı. İnsanların omuzlarından ellerindeki kağıtlara bakıyordu. Bir gözü Jeffrey'nin üzerindeydi, heyecansız ve hoşnut olmak güzeldi. Jeffrey pür dikkat yerden renk renk fiş yığını alıyordu. Roxanne onun kaşlarını çatmasından kendisini oyuna kaptırdığını anladı. Böyle küçük şeylere ilgi göstermesini seviyordu. Sessizce onun olduğu yere gitti ve sandalyesinin koluna oturdu. 5 dakika boyunca öyle kaldı. Masadan hafif duman gibi yayılan erkeklerin ara sıra yaptığı sert yorumları ve çene çalan kadınların gevezeliklerini dinlemeye çalıştı ama ikisini de zar zor duyuyordu. Sonra çok masumane bir edayla elini Jeffrey'nin omzuna koymak istedi ama dokunmasıyla Jeffrey'nin tepki göstermesi bir oldu. Jeffrey homurdandı ve öfkeyle kolunu geri çekmek isterken karısının dirseğine çarptı. Herkes nefesini tutup bekledi. Roxanne dengesini tekrar sağladıktan sonra küçük bir çığlık attı ve hemen ayağa kalktı. Hayatının şokunu yaşamıştı. Kibar ve ince düşünceli bir adam olan Jeffrey'e ne olmuştu böyle? Bu içgüdüsel vahşi hareket de neyin nesiydi? Uzun süredir tutulan soluklar sessizliğe yol açtı. 6 çift göz Jeffrey'e çevrildi. Oysa Roxanne'i hayatında ilk defa görüyormuş gibi baktı. Suratında şaşkınlık ifadesi vardı. Tereddütle "Roxanne nasıl olur?" dedi. Akıllara bir soru düştü. Ortalıkta rezillik dedikodusu dönüyordu. Birbirlerine oldukça aşık görünen bir çiftin perde arkasında aslında tuhaf bir nefret mi yatıyordu? Böylesine bulutsuz bir gökyüzünde şimşek ne diye çakmıştı? "Jeffrey!" Roxanne'in sesi yalvarır gibiydi. Oldukça korkmuştu ama bunun bir hata olduğunun farkındaydı. Buna kırılmak ya da onu suçlu bulmak aklının ucundan bile geçmedi. Titrek sesi yalvarır gibi çıkıyordu. "Söyle bana Jeffrey," dedi. "Söyle Roxanne'i. Biricik Roxanne'ine söyle." Jeffrey yeniden "Nasıl olur Roxanne?" diye başladı söze. Şaşkınlıkla bakan suratının yerine acı bir ifade konmuştu. En az Roxanne kadar o da korkmuştu. "Böyle olsun istemedim," diye devam etti. "Beni korkuttun. Sen sanki birisi arkamdan saldırıyormuş gibi hissettim. Ben nasıl olur? Nasıl bu kadar aptal olunur ki?" "Jeffrey." Bu kelime yine yakarırcasına çıkmıştı ağzından. Kör bir kuyudan ulu tanrıya hiddetleniyordu sanki. İkisi de ayağa kalkmıştı. Vedalaşıyor, bocalıyor, özür diliyor ve açıklamalarda bulunuyorlardı. Konuyu geçiştirme gibi bir çabaları yoktu. Bu kutsal bir şeye saygısızlık olurdu. Dediklerine göre Jeffrey kendini iyi hissetmiyormuş, kaygılanmış. O çarpmanın belleklerindeki yere açıklanmamış korkuydu. Hiç beklemedikleri bir şeyi yaşamış olmanın hayreti. Adamın öfkesi, kadının korkusu ve şimdi her ikisinin kederi. Bir anlık da olsa şüphesiz yol yakınken ve zaman varken derhal kapatılması gereken bir uçurum. Bu ayaklarının altını kamçılayan hızla akan su muydu? O meçhul uçurumun acımasız ilk belirtisi. Hasat dolunayının altında arabalarına bindiklerinde Jeffrey kesik kesik konuşuyordu. Dediğine göre bu onun da anlayamadığı bir durumdu. Bütün dikkatini poker oyununa vermiş, sadece onun hakkında düşünüyormuş ve omzuna dokunulmasını bir saldırı olarak algılamış. Bir saldırı. Israrla bu kelimeyi kullanıyordu. Bir kalkan gibi bu kelimenin arkasına sığınıyordu. Ona dokunan şeyi düşman bellemiş. Eliyle bu dokunuşa vurarak düşmanını def etmiş gibi hissetmiş. Tüm bildiği buydu. İkisinin de gözleri yaşlarla doldu. Barlow sokağa giderek sessizliğe gömülürken, eşsiz bucaksız karanlığın altında birbirlerine aşk sözcükleri fısıldadılar. Daha sonra yatağa girdiklerinde oldukça sakinleşmiş haldeydiler. Jeffrey sırf aylaklık etmek, uyumak ve uzun yürüyüşlerle üzerindeki gerginliği atabilmek için işten bir hafta izin alacaktı. Bunları yapmaya karar kıldıklarında Roxanne'in içi rahat etti. Bununla birlikte başının altındaki yastık daha da yumuşak ve sıcak oldu. Yattıkları yatak daha geniş, daha beyaz ve pencereden aldığı ışıkla daha sağlıklı görünüyordu. 5 gün sonra, öğleden sonra, geç saatlerin ilk serinliğinde Jeffrey bir meşe sandalyeyi alıp odasının kendi ön camından dışarıya fırlattı. Sonra tıpkı bir çocuk gibi kanepeye uzanıp çaresizce ağlamaya başladı. Ölmek için yalvarıyordu. Beynine bilye büyüklüğünde bir kan pıhtısı sıçramıştı. İnsan bazen bir ya da iki kez uykusuz kaldığında ayaktayken kabus görür gibi olur. Yeni bir günün başlangıcıyla ve tükenmişlik duygusuyla birlikte sanki hayat yeni bir boyut kazanmış gibi gelir ona. İnsanın kesin olarak vardığı kanı şudur ki, hayatının bazı kısımları bir sinema filmiyle ya da bir aynayla olan ilişkisine benzer. İnsanlar, sokaklar, evler çok karanlık ve karmaşık bir geçmişin yansımalarıdır. Jeffrey'nin hastalığının ilk aylarında Roxanne kendisini bu durumda buldu. Ancak bitip tükenmek üzereyken uyuyordu, bir kuşkuyla uyanıyordu. Muayene sırasındaki uzun ciddi konuşmalar, koridorlara yayılan hafif ilaç kokusu ve bir zamanlar neşeli adımların yankılandığı yerde, parmak ucunda yürüme ve en kötüsü de paylaştıkları yatağın yastıkları arasında Jeffrey'nin kireç tutan yüzü, Roxanne'i giderek etkisi altına alıyordu ve kalıcı bir biçimde yaşlandırdı onu. Doktorlar, umut etme konusunda ısrarlıydı ama bundan ötesi yoktu. Jeffrey'nin uzun süre istirahata ve sessizliğe ihtiyacı olduğunu söylüyorlardı. Böylelikle bütün sorumluluk Roxanne'e bırakılmış oldu. Faturaları o ödüyor, Jeffrey'nin banka hesabını o inceliyor ve yayıncılarla o mektuplaşıyordu. Bütün zamanını mutfakta harcıyordu. Hemşireden onun yemeklerini nasıl yapması gerektiğini öğrendi ve bir ay sonra da hasta odasının bütün yükünü üstlendi. Tasarruf etmek adına hasta bakıcısını göndermek zorunda kalmıştı. İki zenci kızdan biri de aynı zamanlarda ayrıldı evden. Roxanne bir hikayeden ötekine geçerek yaşadıklarının farkına varıyordu. Harry Cromwell onları en sık ziyaret eden kişiydi. Durumdan haberdar olunca oldukça şaşırmış ve üzülmüştü. Karısıyla birlikte artık Chicago'da yaşamasına rağmen ayda birkaç kez ziyaret etme fırsatı buluyordu. Roxanne onun halden anlayan halinden hoşnuttu. Adam öylesine çilekeş duruyordu ki Roxanne onun bu acınası halini görünce rahatlıyordu. Roxanne'in doğası birden değişmişti. Bazen Jeffrey ile birlikte çocuklarını da kaybettiği duygusuna kapılıyordu. Her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu ve çoktan doğurması gereken çocukları. Jeffrey'nin elden ayaktan düşmesinden ancak 6 ay sonra kabus yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlayıp da geriye eski dünya yerine daha gri ve soğuk olan yeni bir dünya bırakınca Roxanne, Harry'nin karısını görmek için sabırsızlandı. Tren normal saatinden bir saat önce Chicago'ya vardığı için onu arama nezaketini göstermeye karar verdi. Daha adımını atar atmaz o dairenin daha önce gördüğü bir yere benzediği izlenimine kapıldı ve hemen o an aklına, çocukluğuna ait köşe başındaki pastane geldi. Sıra sıra raflar, rafların üzeri pembe şekerlemelerle kaplıydı. Boğucu bir pembeyle, bir yiyecek olan pembeyle, mükemmel, bayağı ve tiksindirici bir pembeyle. İşte bu dairede onun gibiydi. Pembeydi. Buram buram pembe kokuyordu. Bayan Cromwell pembeli siyahlı bir sabahlıkla kapıyı açtı. Saçları sarı ve kabarıktı. Roxanne'in tahminine göre saç renginin kaynağı her hafta durulama suyuna dökülen oksijenli suydu. Kadının gözleri cılız ve açık maviydi. Güzel bir kadındı ve kasten incelikli davranıyordu. Samimiyeti rahatsız edici ve göstermelikti. Düşmanlığının misafirperverliğe dönüşmesi o kadar kısa sürmüştü ki sanki düşmanlığı ve misafirperverliği yalnızca yüzünde ve sesindeydi. İçinde yatan bencilliği derinlerindeki çekirdekte hiç temasa geçmemiş gibi. Fakat Roxanne için bu tür şeyler ikinci plandaydı. Gözleri inanılmaz bir büyülenmişlikle sabahlığa takılıp kalmıştı. Sabahlık berbat derecede kirliydi. Sabahlığın eteklerinden 10 santim yukarısı yerleri süpürmekten mavi tozla kaplıydı. Ondan sonraki 7-8 santimlik kısmı griydi. Sonra yavaş yavaş asıl rengini gösteriyordu, yani pembe rengini. Kol kısımları da kirliydi, hatta yakası da. Kadın onu salona almak için arkasını döndüğünde, Roxanne boyun kısmının da kirli olduğundan emin oldu. Tek tarafın cır cır konuştuğu muhabbet başlamıştı. Bayan Cromwell neleri sevip sevmediğini ortaya döktü. Başını, karnını, dişini, apartman dairesini anlatıp durdu. Küstahça, kılı kırk yararak Roxanne'in hayat hakkında bir fikre sahip olmaması için çabalıyordu. Büyük bir darbe yiyen Roxanne'in hayata karışmaması gerektiğini düşünüyordu. Roxanne gülümsedi. Ah o kimono, ah o boyun. 5 dakika sonra salona tıpış tıpış küçük bir oğlan çocuğu girdi. Kirli pembe tulumunun içinde pasaklı bir çocuktu. Yüzü de bir o kadar kirliydi. Roxanne onu kucağına alıp burnunu silmek istedi. Yüzünün diğer kısımları da aynı özeni gerektiriyordu. Küçük ayakkabılarının burnu oldukça eskimişti. Tarif edilemeyecek kadar korkunçtu. ''Ah ne tatlı bir çocuk bu böyle'' dedi Roxanne haykırarak. Neşe saçan gülüşünü de eksik etmemişti. "Şöyle yanıma gel bakayım," dedi Roxen. Bayan Cromwell oğluna oldukça soğuk bakıyordu. "Böyle kirletiyor kendini işte, şunun suratına bir bakın." Çocuğun suratının belirli bir kısmını tutmuş inceliyordu. "Çok tatlı değil mi ama?" diye yineledi Roxen. "Tulumunu da ne hale getirmiş baksanıza," diye kaşlarını çattı Bayan Cromwell. "Üstünü değiştirmesi gerek, öyle değil mi George?" George şaşkınlıkla ona baktı. Tulum kelimesi onda dışı en az bunun kadar kirli olan başka bir tulumu çağrıştırıyordu. "Halbuki bu sabah onun saygıdeğer göstermek istiyordum," diye yakındı Bayan Cromwell. Canı burnuna gelmişti. "Fakat hiç temiz tulumunun kalmadığını gördüm. E bari tulumsuz dolaşacağına bunu giyinsin yine," dedim. Sonra yüzünü, "Kaç çift tulumu var?" diye sordu Roxen. İtici olmamak için özen göstermişti. "Kaç tüylü yelpazen var senin?" diye sorsaydı daha iyi ederdi. Bayan Cromwell o güzel kaşlarını çatarak hesaplıyordu. 5 tane sanırım. Evet, bunun çok fazla olduğunu farkındayım. Bir çiftini 50 sente satıyorlar." Bayan Cromwell şaşkınlıkla bakıyordu. Hafiften de kendini beğenmişlik vardı. "Tulumların fiyatı ha? Ciddi misiniz? Hiç bilmiyordum bunu. Çok tulumu vardır herhalde ama bütün hafta onları yıkamaya göndermek için bir dakikam bile olmadı. Sonra bu konunun bir önemi yokmuş gibi, gel bak sana bir şeyler göstereceğim," dedi. Ayağa kalktılar. Roxen onu takip etti. Kapısı açık olan banyonun önünden geçerken yerdeki kirlileri görünce gerçekten de çamaşırların bir süredir yıkamaya gönderilemediklerini anladı. Sonra kelimenin tam anlamıyla pes pembe bir odaya girdiler. Bu Bayan Cromwell'in odasıydı. Ev sahibesi odasında bulunan bir dolabın kapağını açarak içinde bulunan iç çamaşırı koleksiyonuyla Roxen'in gözlerini kamaştırdı. Düzinelerce incecik ipek ve dantel harikası iç çamaşırı vardı. Hepsi tertemiz ve ütülüydü. Hatta görünüşe bakılırsa bir tanesi bile giyilmemişti. Onların hemen yanında, askıda, 3 tane yeni gece elbisesi asılıydı. "Birkaç güzel şeyim var," dedi Bayan Cromwell. "Fakat onları giyecek fırsatım yok. Harry dışarı çıkmayı pek önemsemiyor." Sesinden anlaşıldığı kadarıyla Harry'ye kin güdüyordu. "Onu mutlu eden tek şey benim tüm gün çocuk bakıcılığı yapıp, hizmetçilik etmem ve akşamları kocasına sevgi gösteren kadın rolünü oynamam." Roxen yine gülümsedi. "Burada çok güzel kıyafetlerin var." "Evet var, dur sana şunları da göstereyim." "Çok güzel," diye yineledi Roxen ve sözünü keserek, "Ama şimdi treni kaçırmamam için acele etmem lazım." Ellerinin titrediğini hissediyordu. Bu ellerle kadını tutmak ve sarsmak istedi. Sarsmak, onu bir yere kilitleyip yerleri fırçalatmak istedi. "Çok güzel," dedi yine. "Ben şöyle bir uğramıştım yalnızca. Ah ne yazık ki her evde değil." Kapıya doğru yürüdüler. "Ha bu arada," dedi Roxen zoraki bir şekilde. Fakat kibarlığından ödün vermiyordu ve gülümsemesi de eksik değildi. "Sanırım o tulumları Argyll'de bulabilirsin. Hoşça kal." Roxen ancak tren istasyonuna gittikten ve Marlow'a bilet aldıktan sonra 6 aydır ilk kez 5 dakikalığına da olsa aklının Jeffrey ile meşgul olmadığını fark etti. Bir hafta sonra Harry Marlow'a geldi. Umulmadık bir biçimde saat 5'te gelmiş, evin giriş yolundan yürümüş bezgin bir halde kendisini verandadaki sandalyeye atmıştı. Oldukça yoğun bir gün geçiren Roxen de aynı şekilde bitkindi. Doktorlar 5:30'da gelecekti ve yanlarında sinir bilimde ün yapmış New Yorklu bir uzmanı getireceklerdi. Telaşlanmıştı ve morali bozuktu ama Harry'nin bakışları onu yanı başında oturtmayı başarıyordu. "Neyin var?" "Bir şey yok Roxen," diye yalan söyledi Harry. "Jeffrey'nin durumu nasıl oldu diye merak ettim, sen beni düşünme." "Harry," diye ısrar etti Roxen, "bir derdin var senin." "Yok bir şey," dedi yine. "Jeff nasıl oldu?" Kaygılanan Roxen'in yüzü karardı. Daha da kötüleşti. "Harry, Doktor Jude New York'tan geldi. Diğer doktorlar onun bana net bir şey söyleyebileceğini düşünmüşler. Geçirdiği felcin beynine sıçrayan kan pıhtısıyla bir ilgisi olup olmadığını bulmaya çalışacak." Harry ayağa kalktı. "Ah çok özür dilerim," dedi sarsak sarsak. "Muayene için beklediğinden haberim yoktu, yoksa gelmezdim. Verandanıza gelip sandalyede şöyle bir sallanırım diye düşünmüştüm." "Otur oturduğun yerde," diye tembihledi Roxen. Harry emin olamadı. "Otur Harry, otur canım benim." Roxen'in bu nezaketi kalbini eritti. "Belli ki bir derdin var. Fark etmediğimi sanma, yüzün kireç gibi. Sana bir şişe soğuk bira getireyim." Harry birden sandalyeye çöktü ve başını ellerinin arasına aldı. Ağır ağır "onu mutlu edemiyorum," dedi. "Çabaladım, uğraştım. Bu sabah kahvaltı konusunda biraz atışmıştık. Ne zamandır kahvaltılarımı kentte ediyordum ve işe gitmek için çıktığımda o da evi terk etmiş. George'la birlikte annesinin yanına doğuya gitmiş. Bir bavul dolusu dantel iç çamaşırı da almış yanına. Harry! Ve şimdi bilemiyorum, çakıl kaplı yoldan çatır çutur sesler geldi. Bir araba onlara doğru dönmek üzereydi. Roxanne küçük bir çığlık attı. Bu Doktor Jude olmalı. O zaman ben, kara kara düşünen Roxanne, bir yere ayrılmıyorsun öyle değil mi diye Harry'nin sözünü kesti. Harry, derdi başından aşkın olan Roxanne'in yüzünde kendi sorununun şimdiden yok olup gittiğini gördü. Bir dakika kadar süren üstü kapalı tanışma kasıntılığından sonra Harry onlara içeriye kadar eşlik etti. Onlar merdivenlerden yukarıya çıkıp gözden kayboluncaya kadar arkalarından baktı. Sonra kütüphaneye geçip büyük koltuğa kuruldu. Harry, güneş ışıklarının vurduğu, basma kumaştan yapılma perdenin desenlerini bir saat inceledi. Bu derin sessizliği bölen tek şey, cam kenarına sıkışıp kalmış eşek arısının vızıltısı oldu. Ara sıra üst kattan da gelen vızıltılar oluyordu. Daha büyük camlara sıkışıp kalan ve sayıca daha fazla olan daha büyük arıların vızıltısına benziyordu. Hafif ayak sesleri, şişe tıkırtıları, şakır şakır akan su sesi. Roxanne ve Jeffrey hayatın sillesini hak edecek ne günah işlemişlerdi acaba? Üst katta arkadaşının ruhu üzerine adli soruşturma gerçekleşiyordu, oysa sessiz bir odada oturmuş bir arının feryadını dinliyordu. Tıpkı küçük bir çocukken uygunsuz davranışlarda bulunduğu zamanlarda, katı kuralları olan bir teyzenin onu sandalyede kıpırdamadan oturma cezasına çarptırdığı gibi. Ama şimdi onu buraya kim oturtmuştu? Hangi gaddar teyze gökyüzünden sarkmış, ona bir bedel ödetmeye çalışıyordu? Neyin bedeliydi bu? Söz konusu Kitty olunca büyük umutsuzluk duyuyordu. Çok masraflı bir kadındı. İçinden çıkamadığı dert buydu. Bir an o kadına karşı nefret duydu. Onu aşağıya fırlatıp çiğnemek istedi. Ona bir dolandırıcı, bir asalak olduğunu haykırmak, pasaklı olduğunu söylemek istiyordu. Bunların yanı sıra oğlu babasının yanında olmalıydı. Ayağa kalktı, odanın içinde volta atmaya başladı. Tam o sırada yukarıdaki koridorda birinin kendisiyle eş zamanlı olarak aynı tempoda yürüdüğünü fark etti. Yukarıda yürüyen kişi koridorun sonuna varıncaya kadar acaba ikisi aynı tempoda yürümeyi sürdürebilecek miydi diye merak etti. Kitty annesinin yanına gitmişti. Allah ona akıl fikir versin. Tam da yanına gidilecek anne ya. Kavuştukları anı hayal etmeye çalıştı. Kocası tarafından hor görülmüş kadın anasının göğsüne yaslanır. Hayal bile edemedi. Kitty'nin keder duyacak kadar incelikli duygulara sahip olması inanılacak şey değildi. Gün geçtikçe onun ulaşılması güç ve duygusuz biri olduğunu düşünmeye başlamıştı. Kendisinden boşanacağına ve bir başkasıyla evleneceğine emindi. Ciddi ciddi bu konuları düşünüyordu. Peki ama kiminle evlenecekti? Acı acı güldü, durdu. Kafasında bir tablo canlandırdı. Kitty'nin kolları arasında bir adam, adamın yüzü belirsiz, Kitty'nin dudakları başka dudaklarda. Tabii ki tutkuyla. Tanrım diye haykırdı. Tanrım, tanrım, tanrım. Sonra görüntüler gözünün önünden hızla akıp geçti. Kitty'nin bu sabahki hali yavaş yavaş yok oldu. Kirli kimonosu geldi gözünün önüne, sonra kayboldu. Sonra asık suratı ve öfkesi ve gözyaşları. Bunların hepsi eriyip gitti. O yine Kitty Carr'dı. Kocaman bebek gözleri olan sarı saçlı Kitty Carr. Kocasına aşıktı bu kız. Kocasına aşık. Bir müddet sonra yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu hissetti. Kitty ile ya da Jeffrey ile ilgili bir durum değildi, başka türlü bir şeydi. Şaşırtıcı bir şekilde sonunda bunun ne olduğunu ortaya çıkardı. Karnı acıkmıştı. Bu kadar basit. Mutfağa gidip zenci aşçıdan kendisine bir sandviç yapmasını isteyecekti. Daha sonra şehre dönmesi gerekiyordu. Duvarın dibinde durakladı. Birdenbire yuvarlak bir şeyi çekip aldı, onu kayıtsızca parmakladıktan sonra ağzına götürdü ve bir bebeğin parlak bir oyuncağa tattığı gibi o şeyin tadına baktı. O şeyi dişledi. Ah! Karısı o lanet kimonoyu, o lanet, pis kimonoyu evde bırakmıştı. Halbuki onu kendisiyle birlikte götürme anlayışlılığını gösterebilirdi. Şimdi o kimono, hastalıklı birlikteliklerinin bir kadavrası olarak evde asılı duracaktı. Harry ondan kurtulmaya çalışacak fakat bunu hiçbir zaman başaramayacaktı. Kimonosu da tıpkı Kitty gibi yumuşak ve esnekti ve de dayanıklıydı. Kitty'yi yerinden kaldırmak mümkün değildi ya da ona ulaşmak. Ortada ulaşılacak bir şey de yoktu. Bunu çok iyi anlamıştı. Zaten başından beri biliyordu. Bir kurabiye daha almak için duvara yaklaştı ve kurabiyeyi çivisiyle birlikte söküp aldı. Kurabiyenin ortasındaki çiviyi dikkatle çıkardı. İlk yediğim kurabiyenin çivisi içinde duruyor muydu acaba diye boş boş düşündü. İnanılır gibi değildi. O kadar büyük bir çiviyi hatırlamaması olanaksızdı. Midesini yokladı. Açlıktan gözü dönmüş olmalıydı. Düşündüğü kadarıyla, aslında hatırladığı kadarıyla, dün akşam ağzına bir lokma bile girmemişti. Hizmetçi kızın izin günüydü ve Kitty odasında uzanmış çikolata parçacıkları hüpletiyordu. Harry'e bunu aldığını ve onun yanında durmasına tahammül edemediğini söyledi. Bu yüzden küçük George'u duş aldırıp yatağına yatıran Harry oldu. Çocuğu uyuttuktan sonra bir kanepeye uzandı. Niyeti biraz dinlenmek ve sonrasında kalkıp kendisine yemek hazırlamaktı. Fakat kanepede uyuyakalmıştı, uyandığında saat 11'di. Buzdolabında bir kaşığı doldurmayacak kadar patates salatası dışında hiçbir şey yoktu. Midesine giren tek şey bu oldu. Bir de Kitty'ye ait yazı masasının üzerinde bulduğu çikolata kırıntıları. Bu sabah işe gitmeden önce şehirde alelacele kahvaltı etmişti. Öğleye doğru aklına Kitty düşünce eve gidip onu öğle yemeğine çıkarmaya karar verdi. Daha sonra yastığın üzerinde bir not buldu. Dolapta duran bir tomar iç çamaşırı yok olmuştu. Karısından geriye yalnızca bavulunu arkasından gönderme talimatı kalmıştı. Daha önce hiç bu kadar acıkmamıştım diye düşündü. Saat 5 olduğunda ziyarete gelen hasta bakıcı merdivenlerden aşağıya parmak uçlarıyla inerken o koltukta oturmuş halıyı inceliyordu. Bay Cromwell, evet. Bayan Curtin akşam yemeğinde sizinle olamayacak, durumu pek iyi değil. Aşçının sizin için bir şeyler hazırlayacağını ve konuklara ayrılmış boş bir odanın bulunduğunu size iletmemi istedi. Hasta olduğunu mu söylüyorsunuz? Odasında istirahat ediyor. Konsültasyon az önce bitti. Peki ne dediler, bir karara vardılar mı? Hasta bakıcı hafifçe, evet dedi. Doktor Jood umutsuz bir vaka olduğunu söyledi. Bay Curtin'in uzun yıllar yaşama ihtimali varmış. Fakat bir daha ne görebilir ne de hareket edebilirmiş. Düşünmesi bile olanaksızmış. Yani sadece nefes alıp verecek. Sadece nefes mi alacak? Evet. Hasta bakıcı, yazı masasının yan tarafını süsleyen yan yana sıralanmış, bir düzine kadar tuhaf objenin aklında kaldığı kadarından yalnızca bir tanesinin kaldığını yeni fark ediyordu. Diğerlerinin yerinde şimdi yalnızca çivi izleri vardı. Harry şaşkın şaşkın kadının nereye baktığını anlamak için onun baktığı yere baktı ve sonra ayağa kalktı. Sanırım ki burada kalmayacağım. Tren vardır diye düşünüyorum. Kadın başını sallayarak onayladı. Harry şapkasını aldı. Kadın kibarca hoşça kalın dedi. Hoşça kalın diye yanıtladı Harry. Sanki kendi kendine konuşuyordu ve mecburiyetten dolayı istemsizce kapıya doğru giderken durakladı. Kadın onun duvarda kalan son objeyi alıp koparıp cebine attığını gördü. Sonra Harry sinekliği açtı ve verandanın basamaklarından inerek gözden uzaklaştı. Şimdiye kadar temiz ve beyaz boyaya sahip olan Jeffrey Curtin'ın evi nice Temmuz güneşine taviz vererek iyi niyetini gösterdi ve bir süre sonra griye döndü. Dışı pul pul oldu. İncecik katmanı kocaman kabuklar doğurmuştu. Tuhaf tuhaf jimnastik hareketleri yapmak için elinden geleni yapan ama sonunda çim kaplı toprağa, küflü ölümün kucağına düşen yaşlılar gibiydi. Ön taraftaki direklerin boyası benek benek oldu. Sol taraftaki kapı kutusunun üzerindeki beyaz top düştü, yeşil gölgelikler karaya çaldı, sonra renge dair ne varsa yok oldu. Ev hassas yapılı insanların bakmaya çekindikleri bir yer haline geldi. Kiliselerden biri evin tam çaprazındaki arsadan mezarlık için bir yer satın aldı. Bayan Curtin'in canlı cenazeyle yaşadığı yerle bu durum birleşince yolun o kısmının hayalet atmosferine sahip olması kaçınılmaz oldu. Bu Roxanne'in yalnız kalmasına neden olmadı. Kadınlar ve erkekler onu ziyarete geliyor, alışveriş yapmak için şehre indiklerinde onunla buluşuyor ve arabalarıyla onu eve bırakıyordu. Ve solmayan gülümsemesinin hatırına biraz dinlenmek, biraz da hal hatır sormak için içeri giriyorlardı. Fakat onu hiç tanımayan adamlar, onu sokakta gördüklerinde artık hayran hayran bakmıyordu. Güzelliği maskelenmişti. Bu maske bütün canlılığını yok etmişti. Fakat ne kırışıklığı ne de kilosu vardı. Kasabada nam salmıştı. Onun hakkında küçük hikayeler dolaşıyordu. Bir kış tüm kasaba buz tutmuş, yük arabaları ve otomobiller çalışmaz durumdayken Jeffrey'i uzun süre yalnız bırakmamak ve çabucak ilaç ve yiyecek alabilmek için kendi kendine paten kaymayı öğrenmiş. Söylenenlere göre Jeffrey'nin felç olduğu günden beri her gece yanında küçük bir yatakta yatıp ellerini tutuyormuş. Jeffrey Curtin hakkında konuşurlarken sanki ölmüş birinin arkasından konuşuyormuş gibiydiler. Yıllar birbirini kovaladı ve Jeffrey'i tanıyan insanlar ya bir bir öldü ya da taşınıp gitti. Birlikte kokteyl içen, birbirlerinin karısına ilk isimleriyle hitap eden eski arkadaş grubundan geriye yalnızca bir avuç insan kaldı. Ve bunlar Jeff'i Marlowe'un tanışmış olduğu en zeki ve en yetenekli kişi olarak düşünüyorlardı. Artık eve gelen misafirler için o, Bayan Curtin'in özür dileyerek üst kata fırlama sebebiydi. Kasvetli pazar günleri oturma odasına taşan bir inilti ya da haykırıştı. Kıpırdayamıyordu. Taş gibi sağır, kör ve bilinçsizdi. Odayı toplamak için giren Roxanne'in onu her sabah tekerlekli sandalyeye taşıması dışında bütün gün hareketsizce yatıyordu. Felci gün geçtikçe kalbine doğru yayılmaktaydı. Başlangıçta, ilk yıllar, Roxanne onun elini tutunca o da onun elini hafifçe sıkıyor, ufak bir yaşam belirtisi gösteriyordu. Daha sonra bu da son buldu. Bir gece bıraktı ve bir daha da geri dönmedi. Roxanne'in gözüne iki gece uyku girmedi. Gözlerini dikmiş karanlığa bakıyordu. Yok olan şeyin ne olduğunu, ruhunun hangi kısmının uçtuğunu, anlam kırıntılarını, beynine, harap olmuş sinir hücrelerinden hangisinin taşıdığını merak ediyordu. Bu olaydan sonra hiç umudu kalmadı. Bitmek tükenmek bilmeyen yükümlülüğü olmasaydı, o son kıvılcım da çoktan sönmüş olurdu. Her sabah Jeffrey'i yıkıyor, tıraş ediyor, kendi elleriyle yataktan kaldırıp tekerlekli sandalyeye oturtuyor, oradan da tekrar yatağa götürüyordu. Günün büyük bir kısmını onun odasında geçiriyordu. İlaçlarını veriyor, yastığını düzeltiyor ve insan suretine bürünmüş bir köpekle konuşur gibi onunla konuşuyordu. Hiçbir yanıt veya takdir edilme umudu olmadan, fakat alışkanlığın getirdiği kör bir inançla, imanı kalmayan bir duacı gibi. O çok tanınmış sinir uzmanı da dahil olmak üzere birçok kişi ona açıkça Jeffrey ile bu kadar çok ilgilenmesinin boş bir çaba olduğunu hissettiriyordu. Eğer Jeffrey'nin bilinci yerinde olsaydı ölmek isterdi. Ruhu engin göklerin bir yerinden Roxanne'i izleseydi eğer, onun bu fedakarlığına razı gelmezdi. Hapsolduğu bedeni kendisine rahat vermediği için öfkelenirdi. Başını iki yana hafifçe sallayan Roxanne, ama biliyorsunuz ki diye karşılık verdi. Jeffrey ile evlendiğim zaman ona olan aşkım son buluncaya dek sözünü vermiştim. Ama diye itiraz ediyordu aslında. Aşkı bu şekilde sürdüremezsin. Eski halini düşünerek sevebilirim. Benim için başka bir şans var mı ki? Sinir uzmanı adam omuzlarını silkti ve Bayan Curtin'in eşi benzeri olmayan melek gibi bir kadın olduğunu yaymak için oradan ayrıldı, fakat korkunç bir merhamete sahip olduğunu da söylemeden edemeyecekti. Bu kadınla ilgilenmek için yanıp tutuşan bir adam vardır mutlaka, ya da onlarcası. Bazen oluyordu. Sağdan soldan birileri bir umut gelip hürmetle ayrılıyorlardı. Ne tuhaftır ki gücü yetmediği halde yemek verdiği sokak serserisinden tutun da kendisine bifteğin para etmeyen kısmını et tahtası üzerinden uzatan kasaba kadar, dünyadaki bütün insanlara ve hayatın kendisine duyduğu sevgiden başka bir sevgi yoktu içinde. Mumya suratlı kadının öteki hali sırra kadem basmıştı. Bir pusula iğnesi mekanikliğiyle yüzünü ışığa çevirerek yatıyor, kocasının yüreğine dert olan son dalganın da geçip gitmesini bekliyordu. Tam 11 yıl geçtikten sonra, bir Mayıs gecesinin orta yerinde öldü Jeffrey. Pencere eşiğinde asılı duran beyaz yasemin kokusu etrafa yayılmıştı. Dışarıdaki kurbağa ve cırcır böceği seslerini içeriye taşıyan bir meltem vardı. Roxanne saat 2'de uyandı ve ürpererek sonunda evde yalnız olduğu hakikatine vardı. Bütün bu yaşadıklarından sonra öğleden sonraları yıkık dökük verandasında oturuyor ve beyazlı yeşilli kasabaya uzanan tarlaların yavaş yavaş dalgalanışını izliyordu. Hayatıyla ne yapacağını merak ediyordu. 36 yaşındaydı, güzel, güçlü ve özgürdü. Jeffrey'nin sigortası yıllar geçtikçe suyunu çekmişti. Mecburen arazinin sağından ve solundan yerleri sattı. Hatta evi de küçük bir oranla ipotekledi. Kocasının ölümüyle birlikte büyük bir huzursuzluk geldi. Sabahları onunla ilgilenmeyi özlüyordu. Hızlıca kente gitmeyi, manavda ve kasapta karşılaştığı komşularıyla az ve öz sohbet etmeyi, iki kişilik yemek hazırlamayı özlüyordu ve kocası için sulu yemekler pişirmeyi. Bir gün içinde biriken enerjiyle nasıl baş edeceğini bilemeyerek bahçeye koştu ve yıllardır yapılmayan şeyi yaparak bahçeyi belledi. Akşamları evliliğinin acısına da tatlılığına da tanıklık etmiş odada bir başına oturuyordu. Jeffrey'i tekrar görebilmesi büyük bir muammayken bunu düşünmek yerine onunla mazide kalan o harika yılı, o yoğun ve kendini tutkuya bıraktığı arkadaşlık yılını gözünde canlandırdı. Cansız ama soluk alıp veren bir varlık olsa da gözlerini açtığında Jeff'in yanında olmasını istedi. Jeff'in ölümünün üzerinden 6 ay geçmişti. Roxanne tombulluğunu kapatan siyah elbisesiyle verandada oturuyordu. Pastırma yazıydı. Her yer kızıl kahveydi. Yaprak çıtırtılarının bozduğu bir sessizlik ve batıya yönelen öğleden sonra 4 güneşinin alev almış gökyüzüne kattığı sarı kırmızı renkler vardı. Kuşların çoğu göç etmişti. Kendi başına bir direk saçağına yuva yapan serçenin kesik kesik ötüşü ve ara sıra uçuşu dışında pek bir şey yoktu. Roxanne sandalyesini bu kuşu izleyebileceği bir yere çekti. Dağınık zihni bir öğleden sonrasının kucağında bu şekilde tembellik ediyordu. Akşam yemeğine Chicago'dan Harry Cromwell gelecekti. Karısından 8 yıl önce boşanmıştı ve o zamandan beri Roxanne'i sıklıkla ziyaret ederdi. Aralarında bir geleneğe dönüşmüş olan şeyi yapmayı sürdürür, geldiği dakika Jeff'i görmek için yukarıya çıkarlardı. Yatağın bir köşesine oturan Harry canı yürekten şu soruyu sorardı. Jeff, bugün nasılsın bakalım moruk seni? Yanı başında ayakta dikilen Roxanne pür dikkat Jeff'i izlerdi. İflas eden beyninin bu eski dostu hayal meyal hatırladığının düşünü kurardı fakat Jeff yapabildiği tek hareketi yaparak o solgun ve oyuk başını ışığa doğru çevirirdi. Feri sönen dipsiz gözleri ışığın gelmesini bekliyormuş gibiydi. Bu ziyaretler 8 yıl boyunca devam etti. Paskalya zamanında, Noel'de, Şükran gününde ve birçok pazar gününde. Harry geliyor, Jeff'e şöyle bir hal hatır soruyor ve sonra verandada Roxanne'le uzun uzadıya sohbet ediyordu. Roxanne'e bağlanmıştı. Aralarındaki ilişkiyi saklama ya da derinleştirme girişiminde bulunmuyordu. Nasıl ki yataktaki et yığını bir zamanlar en yakın arkadaşı olduysa, şimdi de Roxanne onun en yakın arkadaşı olmuştu. Kadın onun için huzurdu. Bir nefeste ve mazi demekti. Başına gelen felaketi yalnızca o biliyordu. Jeff'in cenazesine gelmişti ama daha sonra çalıştığı şirket onu iş için doğuya atamıştı ve yalnızca iş seyahati nedeniyle Chicago dolaylarında bulunabiliyordu. Roxanne ona mektup yazmıştı. Fırsat bulduğunda gelmesini söylüyordu. Harry bir gecesini kentte geçirdikten sonra buraya gelen treni yakalamıştı. El sıkıştıktan sonra salıncaklı koltukları yan yana getirmeye uğraşan Roxanne'e yardım etti. George nasıl? Oldukça iyi Roxanne, okulu sevmiş gibi. Tabii onu okula yollamaktan başka çaren yok ki, iyi yapmışsın. Aynen öyle. Deli gibi özlüyor musun onu Harry? Evet, özlemez olur muyum hiç? Komik bir çocuk. Uzun uzun George'u anlattı. Roxanne ilgiyle dinledi. Bir sonraki tatilde Harry onu da buraya getirmeliydi. Hayatında sadece bir kez görmüştü onu. Kirli tulumlu bir çocuk olarak. Harry gazetesini okurken Roxanne yemek hazırlamak için mutfağa geçti. Bu akşam için pişireceği 4 pirzolası ve biraz da bahçesinden topladığı mevsim sonu sebzeleri. Hepsini hazırladıktan sonra Harry'i masaya çağırdı. Birlikte oturup George'u konuşmaya devam ettiler. Bir çocuğum olsaydı diyecekti Roxanne. Daha sonra Harry ona yatırımlarla alakalı ne kadar gereksiz tavsiye varsa verdi. Bahçede yürüyüşe çıktılar ve orada burada durup hafızalarını yokladılar. Bir zamanlar beton bank dedikleri şey neydi veya tenis kortu neredeydi gibi. Hatırlar mısın? Bunun ardından hatıralar kendiliğinden döküldü. Akıllarına tüm o enstantaneleri çektikleri gün gelmişti. Hatta Jeff'in bir dananın üzerindeyken çekilmiş fotoğrafı bile vardı o gün ve Harry, Jeff ve Roxanne'in çimlerde kafa kafaya vermiş hallerinin eskizini çizmişti. Evle ahırdan bozma bir yer arasında geçişi sağlayan, üstü kapalı bir kafes vardı. Sırf Jeff yağmurlu günlerde burayı kullanabilsin diye yapılmaya başlanmıştı. Fakat o kafesten geriye yıkık dökük üçgen bir parçadan başka bir şey kalmamıştı. Evle bütünleşmiş bu kafes bu haliyle hurdası çıkmış tavuk kümesine benziyordu. Ah o naneli viskiler! Jeff'in not defterini de unutmamalı. Ne çok güldüğümüzü hatırlar mısın Harry? O defteri Jeff'in cebinden nasıl da kaçırıp birkaç sayfasını sesli okurduk. her defasında nasıl da çıldırırdı. Aklını oynatırdı. Yazdığı şeyler konusunda çocuklaşıyordu. Bir süre ikisi de sessiz kaldı. Sonra Harry şöyle dedi. Neredeyse biz de buradan bir yer alacaktık. Hatırlıyor musun? Hatta sizin hemen yanınızdaki 25 dönümlük araziydi. Vereceğimiz partileri bile düşünmüştük. Yine bir sessizlik oluştu. Sessizliği bu kez Roxanne'in usulca sorduğu soru bozdu. Ondan hiç haber alıyor musun Harry? Neden almayayım ki, tabii alıyorum diye sakince yanıtladı Harry. Şimdi Seattle'da yaşıyor. Horton adında bir adamla evlenmiş. Kereste kralı mıymış neymiş? Sanırım yaşça Kitty'den bir hayli büyük. Kitty davranışlarını değiştirmiş mi peki? Duyduğum kadarıyla değiştirmiş. Artık pek asi değilmiş. Bilirsin işte, artık her şeye sahip, yaptığı tek şey o adama özel akşam yemeği için süslenmek. Anlıyorum. Harry hiç uğraşmadan konuyu değiştirdi. Evi idare edebilecek misin? Sanırım, dedi Roxanne başını sallayarak. Uzun zamandır burada yaşıyorum Harry. Buradan taşınma fikri bile bana korkunç geliyor. Eğitimle hemşirelik yapmayı düşündüm bir ara ama tabii bu da taşınmamı gerektirecekti. Bir de ben de pansiyon işletmecisi olmaya karar verdim. Bir pansiyonda mı yaşayacaksın? Hayır, işletmeciliğini yapacağım. Pansiyon işletmeciliği yapan bir kadın olmakta normal olmayan bir şey mi var? Zenci bir kadın tutacağım. Yazın da çalıştıracak 7-8 işçi alırım, tabii bulabilirsem. Kışın 3 ya da 4. Ama tabii öncelikle evi boyatmam ve içini tamir ettirmem gerekiyor. Harry düşündü. Roxanne, neden böyle yapıyorsun? Kuşkusuz ne yapıp yapmayacağını sen daha iyi biliyorsundur ama aklım almıyor Roxanne. Sen buraya bir gelin olarak gelmiştin. Belki de, dedi Roxanne. Bu yüzden burada bir pansiyon işletmecisi olarak kalmayı pek umursamıyorum. O sıra sıra dizilmiş kurabiyeleri hatırlıyorum da. Ah, o kurabiyeler, diye bağırdı Roxanne. Onları nasıl yalayıp yuttuğunu duydum. Demek ki o kadar da kötü değillermiş. O gün kolumu kaldıracak halim yokken hemşire senin kurabiyeleri silip süpürdüğünü söyleyince çok gülmüştüm. Jeff'in kütüphane duvarına açtığı 12 çivi izinin hala orada olduğunu gördüm. Evet, karanlık çökmek üzereydi ve hava ayaz mı ayazdı. Hafif bir yel son kalan yaprakları da uçurdu gitti. Roxanne hafifçe ürperdi. İçeri girsek iyi olur. Harry saatine baktı. Geç olmuş. Gitsem iyi olacak. Yarın doğuya gideceğim. Gitmek zorunda mısın? Sahanlığın altında bir süre kıpırdamadan durdular. Ayrılmakta zorlanıyorlardı. Gölün uzadığı yerden yükselen ve karla kaplıymış gibi görünen ayı seyrettiler. Yaz veda ediyordu ve pastırma yazı geliyordu. Çimenler soğuktu, ne sis vardı ne de çiğ. Harry gittikten sonra Roxanne içeri girip gazı yakacak ve gölgelikleri indirecekti. Harry ise patikadan giderek kasabaya varacaktı. Bu iki hayatın yolları çabucak karşılaşıp telaşla ayrılmıştı. Arkasında acı yerine acıma duygusu bırakmıştı. Hayal kırıklığı yerine ıstırap kalmıştı. Birbirlerinin ellerini sıkarken, ikisinin de gözlerinde biriken merhameti, birbirlerinin görmesine yetecek kadar ay ışığı vardı.